Ayrım 17.
Sayfa 170. Ezra istasyonu görününce kumandan Mustafa Kemal, bu işi anlamıyorum. Mareşal Nasıra'dan Teberiye'ye gitti, sonra Sama üstünden Samara'ya, oradan da Dera'ya geldi. Üç orduyu birbiriyle bağlantılı hareket ettirmesini bekledik, olmadı. Düşe kalka Dera'ya gelmiş idik, Mareşal ile görüşmek nasip olmadı. Çünkü Şam'a gitmiş diye söylendi. Sedat Bey'e Mareşal'a kol orduları toplayıp yola çıktım, emir veriniz diye haber yolladık. Yine de ses Seda yok demeyi düşündü, sonra caydı. Aklından İsmet Dera'dan sonra kuzeye Şeyh Miskin'e ilerlerken Ali Fuat da sağımızdan Gazali Tamer üstünden Ezra'ya geliyor. İstasyona varınca bir deneme daha yapıp kesin kararı ondan sonra vermeli diye geçirdi. Sedat Bey otomobilin sarsıntısını aldırmadan kucağından eksik etmediği çantasının üstüne koydu, harita üstünde gözleriyle görünmez çizgiler çiziyordu. Kumandan parmağını haritadaki Teberiye Gölü'nün batı kıyılarına koydu, hızla kuzeye Golan tepelerine doğru götürdü ve Banat Yakup Köprüsü ile Litani Irmağı'nı geçip Kunaytra kasabası üstünden Şam'a uzattı. Sonra Teberiye Gölü'nün doğusunda Dera istasyonundan başlayıp hiç dolaştırmadan doğrudan doğruya Şam'a götürdü. Aramızda yarım ile bir gün ya var ya yok dedi. Ne düşünüyorsunuz? Üç ordunun kalanlarından tek bir ordu çıkarabilir ve hiç olmazsa bir gün kazanabilirsek bu saldırıyı durdururuz. Her şey bir planla içinde kuzeye çekilmeye bağlı. Şam'da önümüzü kesemezlerse Beka Vadisi'nden çıkıp kesmeye çalışacaklar. İlk harekatlarını değiştireceklerinden biz en az 3-5 gün kazanırız. Ya Fırat ve Dicle, oralarda durumu bilmiyoruz. Kerkük, Musul dolaylarında tutunuyorduk. Orada da bir tertibat alırsak ya Faysal'ın kuvvetleri? Şimdi zor olan da işte burası. Köylerden yapılan saldırıları düşünürsek El Ahıt iyi çalışmış. Faysal'ın 10 gün önceki Dera saldırısından sonra güneye Şarkül Ürdün'de Es-Suret'e çekildiği doğrudur. Fakat bu sırf Faysal'ın yakın kuvvetleri için caizdir. Asıl kuvvet buralara önceden yerleşen gizli kuvvettir. O zaman kuvvetlerimize saldıranlar, telgraf, telefon hatlarını, demir yolunu tahrip edenler buranın köylüleri mi? Zannetmem Sedat. Faysal kendi aşiretlerinin çoğunu köylere yerleştirmiş olmalı. Hem bizim ordudan firar eden genç Arap zabitlerin sayısını bildiren de olmadı. Haklısınız. Kumandan ceplerini yoklamaya başladı. Önde oturan İsmail Hakkı'ya eğilip, Tunalı dedi, şu çantanın diplerine bir daha bakıver. Sedat Bey bu iyiye işaret diye düşündü. Sigara arandığına göre hastalığı atlatıyor. İstasyonun birkaç kilometre çevresinde dağınık askerleri gördüler. Demir yolu boyunca Şam yönünde akıyorlardı. Oralardan uzaklaşmakta kararlı görünmüyorlar, başlarını çevirip yanlarından geçen otomobile bakmıyorlardı bile. Beller hafif öne bükülmüş, başlar açık, saç sakal birbirine karışmış, üst baş yırtık, ayaklar postallardan dışarı fırlamış yürüyorlardı. İsmail Hakkı, üzgünüm Paşa Hazretleri dedi. Kumandan zararı yok çocuk diye yanıtladı ve bir şey anımsamış gibi Sedat Bey'e döndü. İsmet Bey'e bir şey yollayabildik mi? Sedat Bey gülümsedi. Arkadan gelen otomobile Dera'dan 40-50 tüfek birkaç sandıkla mermi yükleyip yollamıştık. Şeyh Miskin'e varmadan eline geçmiştir. İyi yapmışsınız, iyi. İstasyon binasına yaklaşmakta güçlük çektiler. Her yan insan kaynıyordu. Memurlar, Alman subaylar, halktan bazıları, kadınlar, çocuklar. Arabadan indiler, kalabalığı elleriyle aralayarak taş binaya ulaştılar. İstasyon memurunun odasına girdiler. 4. Ordu kumandanı Cemal Paşa ile Cevat Paşa küçük masanın önündeki koltuklara oturmuş söyleşiyorlardı. Mustafa Kemal Paşa'yı görünce ayağa kalkıp selamlaştılar. Masanın arka yanında yüzbaşı baki sırtı dönük telefonla uğraşıp duruyor, yok, Dera ile irtibat yok diye söyleniyordu. Mustafa Kemal Paşa 3. Süvari Fırkası'nı Şeria Vadisi'nden yukarı yolladığı için Cemal Paşa'ya kibarca teşekkür etti. Yüzbaşı baki onun sesini duyunca geri döndü, göz göze geldiler. Kumandan başını hafifçe aşağı eğerek onun selamına karşılık verdi. Kısa süren sessizliğin ardından Mustafa Kemal Paşa o bildik mantık dizgesiyle Cemal Paşa'ya ordusu neden zamanında geri çekip Beytsan'ı ve geçitleri tutmadığını sorabilirdi. Beklenen olmadı. Mustafa Kemal Paşa'nın yumuşak ve kibar sesi gergin havayı dağıttı. Paşa Hazretleri, olan oldu. Biz ordumuzu mümkün olduğu kadarıyla bir yol takip ederek buraya getirebildik. Geri çekilirken dağılmış ordunun zabit ve erlerini toplayıp yeni birlikler yapmaya gayret ettik. Sustu, biraz bekledi. Karşısındakiler başlarını hafifçe sallayarak sözün gerisini beklediklerini belli etmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa oturduğu yerden öne eğildi. Sesi daha da yumuşamıştı. Şimdi hazır sizin kuvvetleriniz de burada toplanmışken hepsinden tek bir ordu yapalım ve iyi bir müdafaa için biraz geri çekilip askerimizin kuvvetinin yerine gelmesinden sonra daha kuzeyde ana vatanı müdafaa edebiliriz dedi. Ve Cemal Paşa'nın gözlerine bakarak ekledi. Yoksa ordular Şam'a varmadan bir kez daha dağılır. Cemal Paşa'nın yüzünde bir anlam oluşturacak en küçük değişikliği yakalamaya çalışır gibi gözlerini kırpmadan bakıyordu. Cemal Paşa elini çenesine götürdü, bir an durakladı. Yanıtı pencereden gelen gürültü yüzünden anlaşılamadı. Yüzbaşı Baki pencereye uzandı ve metal kelebekleri yana yatırdı ve camı yavaşça aşağı indirerek kapadı. Ordunun sonunu belirleyecek bu gergin olduğu denli insanın sinirlerinin dayanıklılığını da sınayan ağır havayı dağıtmamaya özen gösteriyordu sanki. Cemal Paşa yeniden konuşmak üzereyken Mustafa Kemal Paşa olumsuz yanıtı önlemek istercesine tutarlı ve içten bir sesle öneride bulundu. Paşa Hazretleri, arzu ederseniz bu ordunun kumandası da sizde olsun. Odadakiler bu öneriden şaşkındı. Yüzbaşı Baki içinden tam zamanda diye geçirip bir oh çekti. Gözleri Mustafa Kemal Paşa'nın mavi bakışlarıyla karşılaştı. Endişeye mahal yok, her şeyi hesap ettim der gibiydi. Cemal Paşa konuşmaya başlayınca odadakiler soluklarını tuttular. Paşa'nın sesinde hiçbir renk yoktu. Sanki sıradan bir şeyden söz ediyordu. Paşa Hazretleri diye başladı. Grup kumandanı Liman Paşa Hazretleri Şam'dan Halep'e hareket etmişler. Bize de Şam'a gelmemizi emir buyurdular. Taş duvarlı binanın içi elbette dışarıya göre daha serindi ama yine de 35 santigradın altında değildi. Ne ki Cemal Paşa'nın yanıtı ortalığa dağdan yuvarlanmış bir buz kütlesi gibi düştü. Yarı açık kapıdaki subaylar içlerinde az da olsa bir umut Mustafa Kemal Paşa'nın yanıtını sabırla beklediler. O çok kısa anda masanın üstündeki boş kahve fincanlarına inip kalkan kara sineklerin vızıltıları duyuluyordu. Gergin ortamı Cevat Paşa'nın ince sesi daha da gerdi. Mustafa Kemal Paşa'ya gülümseyerek, ''Paşa Hazretleri biz Şam'dan hususi bir tren bekliyoruz. Siz de teşrif buyurursanız birlikte gidelim.'' dedi. Mustafa Kemal Paşa, Cevat Paşa daha 3 gün evvel Şeria Nehri'nden nasıl geçtiğini unutmuş görünüyorsun demeyi düşündü, sonra caydı. Az önceki dingin sesi gitmişti, sert olmasa bile soğuk ve tek düze bir sesle yanıtladı. Müsaade ederseniz sağ yanımızı emniyete alarak gelmekte olan 20. Kolordu'yu ve Ali Fuat Paşa'yı karşılamamız gerek dedi. Daha fazla konuşmak istemediğini belli eden ani bir hareketle ellerini dizlerine bastırıp kalktı. İçeriden bir karar beklemekte olan 3 ordunun subayları girişte toplanmışlardı. Kumandanı görünce iki yana ayrıldılar. Kumandan açık kapıya döndü. Odadaki paşaları elini yavaşça kalpağına götürüp selamlarken "Sizlere hayırlı seyahatler temenni ederim Paşa Hazretleri" diyerek seri adımlarla binadan çıktı. Kapı ağzındaki subaylar topuklarını birlikte vurarak selam durdular. Binanın önündeki kalabalığın uğultusu onlar geçerken yavaşça söndü. Arkaya dolandıklarında Gazali istasyonu yönünden düzlüğe giren bir grup atlıyı gördüler. İsmail Hakkı, Ali Fuat Paşa ve karargahı geliyor dedi. Kumandan onu duymamış gibi 10 adım yanda bodur ağacın altındaki bir taşa oturmuş, çevresindeki birkaç subayla görüşen adama bakıyordu. Uzun boylu, kır saçlı adamın kılığı ilginçti. Sırtında bir maşlah ve bir er giysisi vardı. Pantolonunun paçası ise dizlerin hemen altında bitiyordu. Kumandan, şu adam bir garip, tanıdık geliyor diye mırıldanınca arkadan biri hemen atıldı. Miralay Yasin Hilmi Bey bu, 48. Fırka kumandanı. Bu kılıkta mı? Söylenene göre yolda fellahların eline düşmüş, don gömlek soymuşlar adamcağızı. Bu Miralay bir Arap değil mi? Şamlıdır Paşa Hazretleri. Hayret edilecek bir durum. Şimdi hatırladım onu diyen kumandan yürüyüp geçerken Sedat Bey'e döndü. Sedat Bey, Şam'a önden gidip Yıldırım grubu karargahında Kazım Paşa ile bu son durumu bir görüşseniz ve o da Liman Paşa'yı anlatsa. Teberiye açık mavi sularıyla bir denizdir diyenler de olabilir ama uzaktan sulu boyayla manzara resminin orta yerine kondurulmuş bir göldür. 1918 Eylül'ünün 29. günü Tuğ General Şovel'in önüne serilen haritadaki göl ise yatay kesik çizgilerle taranmış armuda benzer bir lekeydi. Aslına bakılırsa Şovel'i göl değil, gölün kuzeyine Golan tepelerine uzanan yollar ilgilendiriyordu. 2 gün önce Osmanlı ordusunun artçıları Teberiye'yi besleyen Litani üstündeki Banat Yakup adlı taş köprünün doğu kıyısında 2 kemerini uçurmuşlardı. Bu yıkım kuzeye çekilenlere ancak 2-3 saat kazandırmıştı. Teberiye nahiyesine yerleştirilmiş olan göçmen Yahudilerden iki genç, Mısırlı amele bölüğünün başına geçmişler ve Osmanlı ordusunda çalıştıkları amele taburlarındaki deneyimlerini de kullanarak keresteleri sığlıklardan Litani Irmağı'nın karşı kıyısına geçirmişlerdi. Sonra yıkığın altında sulara dökülen kesme taşlar toplanmış, bir taban örülmüş ve orta dikme çapraz payanda derken İngiliz ağırlıklarının geçmesine uygun bir köprü oluşturulmuştu. Kamyonlar köprüden geçerken süvariler Yahudi gençlerin gösterdiği sığlıklardan karşıya varmışlar ve Kunaitra şosesine yürümeye başlamışlardı. General Chauvel elindeki ince çubuğu Golan'dan Şam'a uzatılan şosede yukarıya doğru gezdirdi. Kunaitra, General Grant dedi. İlk hedef Kunaitra kasabası, sonrasında dikkat. Grant kaşlarını kaldırdı ve dikkat sözünün gerekçesini merakla bekledi. Chauvel başından kasketini çıkartıp açılır kapanır iskemleye koyduktan sonra yineledi. Dikkat, buralarda Türkmen ve Çerkes köyleri var. Güvenliği düşünerek ve dikkatle yürümeliyiz. Chauvel'in sesinde beklenenden daha çabuk gelmekte olan zaferin keyfi yankılanıyordu. General Grant, 11. ve 15. hafif süvari alayları kumandanızda olacak. Sasağa istasyonunun ilerisinde bulunan Türk kuvvetlerine saldıracaksınız. O sırada Sherwood Rangerları ile Haydarabad mızraklı süvarileri bir an durdu, haritaya eğildi. Parmağını kuzeydoğudan Şam'a gelen ırmak çizgisinin üstünde Dumar Köyü yazan yere koydu. İşte Rabuva geçirdi dedi. Grant sabahın nemli ayazında üşümüştü. Ceketinin iki yakasını kaldırıp göğsünü örttü. Kendisini sıkarak Rabuva geçidinin iki yanındaki yükseklikleri almak kolay değil. Türkler oralarda iyi savunma kurmuşlardır dedi. Chauvel'in yüzünde bir gülümseme belirdi. General Grant, inanın bana bu geçide ulaştığınızda Thames kıyısında dolaşır gibi diye başladı ve parmağını şaklatarak kolayca tepeleri tutacaksınız. Bir tek kayıp vermeden başaracaksınız bunu diye ekledi. General Grant son 10 günde bu tür konuşmaları çok duymuş ve benzeri durumlarla karşılaşmıştı. Çoğu yerleri elleriyle koymuşlar gibi bulmuşlar, zor geçilir denilen yerlerden Türklere sezdirmeden geçmişlerdi. Avustralyalı, Yeni Zelandalı, Keşmirli, Kanadalı askerler Nablus çevresi dışında ıssız ovaları fethedercesine at koşturmuşlardı. Bu kolaylıklarda istihbarat ağının tayyare keşiflerinin ve özellikle 30 yılı aşkın bir zamandır yöreye yerleştirilen Yahudilerin, Osmanlı ordusundan ayrılan askerlerden oluşan rehber gruplarının katkıları kuşkusuz tartışılmazdı. Ne var ki Grant, onca usta savunma yapabilme deneyine sahip Türklerin bazı yerleri bir aceminin bile yapmayacağı biçimde boş bıraktıklarını anlamakta zorluk çekiyordu. Yıldırım grubu karargahının kademeli bir savunma hattı kurmamasını Almanların yönetimine bağlasa bile, Türklerin Şam'ın hemen yanı başında belki de tek çıkış yeri olan Rabuva Boğazı'nı koruma altına almayacakları düşünülemezdi. Doğrusu General Chauvel'i anlamakta zorlanıyordu. Böyle deneyimli bir generalin zafer sarhoşluğuna kapılması da olası değildi. General Chauvel Grant'in yüzüne baktı. İsterseniz biraz dinleniniz, üşütmüş olmalısınız. Sıcak bir meyve çayı için biraz Fransız konya iyi gelebilir diyerek gülümsedi. Grant içinden, dinlenmek demek işin sonuna yaklaşmışken zaferden pay almayı unutmak demektir. Bizi ne sanıyor, aptal mı diye geçirdi. Belini doğrulttu, sesini güçlendirdi. Geçici bir yorgunluk, aslında şu planı düşünüyordum. Chauvel şanına uygun bir çöl kurduyduk. Kaşlarını çarptı, gırtlağını temizledi, sesi emrediciydi. General Grant, siz Sasağa, Dera, Şam hattında Türkleri durdurun. Wilson'un süvari tugayı Rabuva geçidini boğazını tutacaktır. Bu durumda Türklerin tek çıkış yolu Nabek üstünden Humus olacaktır. Elindeki çubuğu Şam'ın hemen güneyindeki Kisve istasyonunu uzattı ve oradan Şam'ın doğusuna Duma köyüne uzanan şoseye sanal bir hat çizdi. Sesi iyice gürleşmişti. Barrow ve Chaytor ile Faysal Türkleri Şam'da ve Şam'ın çevresinde kuşatacaktır. Baştan beri sessizliğini konuruyan General Wilson ürkek bir sesle sordu. General, Türkler Şam'da haftalarca belki de aylarca direnebilirler. Şam'a girmek için dar kapılardan geçmek gerekir. Dar sokakları da unutmamalı. General Chauvel bu yaklaşımdan sıkılmıştı. Dudaklarını emerken bıyığının uçlarıyla elleriyle düzeltti ve bir kurdun gözleri ışıkla nasıl ince bir çizgiye dönüşürse onunkilerde öyle oldu. Tartışmayı bitirmek ve bir an önce işbaşı yapmak istiyordu. İçinden bekle ve gör, bekle ve gör general. Öyle sandığınız gibi uzun sürmeyecek bu iş diye söylendi. Wilson ne yapacağız diye soran gözlerle Grant'e bakıyordu. Grant göz kapaklarını hafifçe indirerek sakin ol Wilson, bu işler Londra işidir der gibi bakmakla yetindi. Ve General Chauvel'in arkasından çadırın çıkışına yöneldi. Üçüncü süvarinin Mızayrip istasyonundan bu yana yürüyüşü beklediklerinden daha zorlu geçti. Yolda Faysal'ın adamlarının saldırıları eksik olmamıştı. Bölgedeki köylere çok önceden yerleştikleri anlaşılan aşiretler, kendilerine yardımcı olmayan köylüleri kılıçtan geçiriyorlardı. Evleri soymuşlar, türlü saldırılar sonucu köylüleri iyice sindirmişlerdi. Böylece her köy bir karakola dönüşmüştü. Oysa Vecihi Bey daha birkaç yıl önce Havran Sancağı mutasarrıflığı sırasında bu köyleri kalkındırmak üzere ne çok çabalamıştı. İki gündür yol boyunca bazı köylerde saygıyla karşılanmıştı ama eskisi gibi yakında durmuyorlardı. Bu hep böyle olmuştur. Eşkıyaya zamanında engel olunmazsa ve yönetenler de adaletin terazisindeki topuzu elden kaçırırlarsa eşkıya hükümdar olur, halk da pusar kalır diye söylenmekten kendini alamadı. Üçüncü süvari 2 saattir Ezra istasyonundaydı. İşler can sıkıcı oluvermişti. Cemal Paşa'nın ilk emrine göre ordu kumandanlarını Şam'a götürecek özel trenin güvenliği için Şam demir yolunu izleyeceklerdi. Çok geçmeden ikinci emir gelmişti. Bu kez de öteki orduların karargah süvarileri birleştirilip bir alay oluşturulmuştu. Bunun başına da Suriyeli binbaşı Abdülgani geçmişti. Emre göre bu alay 3. süvariye katılacak ve hiç oyalanmadan trenin hareketini hemen sonra Şam'a yürüyecekti. 3. süvari kumandanının beyninin derinliklerinde biçimlenen soru, alnının ortasında 2 kaşın üstünde keskin bir ağrıya dönüşüyordu. Kayıplar vere vere 1001 çileyle buralara gelen şu orduyu, dağınıklığın içinden zar zor toplanabilen şu bıkkın savaşçıları, Şam yolunda çekilirken sağdan ve soldan ilerleyen İngiliz ve Hicaz kuvvetlerine karşı kim koruyacaktı? Süvarinin işi bu olmayacak da ne olacaktı? Saldırganlar neredeyse kapıyı çalmak üzereler. Bu ağır düşünceler trenin keskin düdüğüyle dağıldı. İstasyondan bağıran bağıranaydı. 4. Ordu karargah piyadeleri tüfekleri elde çapraz treni kuşattılar. Trene kimse yanaştırılmıyordu. Kısa bir süre sonra Cemal ve Cevat Paşalar, Miralay Sadullah Bey ve öteki karargah subayları arkalarında istasyon binasından çıktılar ve trene bindiler. Sonrası tam bir kargaşaydı. Kalabalık beklenmedik bir anda trene saldırdı. 5 dakikada vagon basamakları, lokomotifin arkasındaki kömür arabası ara sahanlıklar dolmuştu. Pencerelere asılı kalanlar, siviller, zabitler, memurlar. Salkım saçak derler ya, işte öyleydi tren ve güçlükle kalkarak ilerledi. Bir trenden çok oğul çıkarmış Kovan ailesinin üst üste yığıldığı bir kütüğü andırıyordu. Trendekiler bu yolculuğun Hicaz demir yolunda yapılan son Türk seferi olduğunu düşünüyor olamazlardı. Garip trenin ardından bakan süvariler öylece duruyorlar. Bazıları göz ucuyla kumandanlarını süzüyor. Onun tepkisinde teselli bulmayı umuyorlardı. Kumandanları ne diyebilirdi? Onların işi emirleri sessizce dinlemek, iyi savaşmak ve iyi savunmak için akıllarını korumaktı. Böylesi durumlarda tek çare öfkeyi içe atmak olabilirdi. Şeria Vadisi'nden buraya dek arkadaşlarını atlarını yitirerek gelebilen süvarilerin ve kumandanlarının trene başka türlü bakmaları da düşünülemezdi. Vecihi Bey önüne çıkan yağ tenekesini bir tekmeyle yana savurarak istasyonun arkasındaki düzlükte olduğu söylenen Mustafa Kemal Paşa'ya gitmeye karar verdi. Küçük keskin taşlar çizmelerin yarılmış tabanlarından giriyor, ayaklarının su toplamış yerlerine denk gelince ateş değmiş gibi can yakıyordu. Ne ki şu ordusunu bırakıp giden trenin verdiği acı daha başkaydı. Kızgınlıkla geçecek gibi değil, aslında öfke de değil. Dizlerin bağını çözüveren, insanın göğsünün ta içine çöreklerine veren bir acı, bir kopuştu. İstasyonun arkasındaki düzlükte kalabalığın hemen sağındaki grubun arasındaki kumandanı görünce rahatladı. Kumandan yine çalışıyordu. Onu görenler hep aynı düşünceye kapılır. Bu adam hiç uyumaz mı? İçinde bir sıkıntı birikmez mi? Sılası aklına gelip efkarlanınca şöyle bir gezintiye çıkmaz mı diye sormadan edemezdi. Ali Fuat Paşa yorgunluktan kamburu çıkmış, elindeki kırış kırış olmuş haritayı, bayırların ardında her an yitip gidiverecek olan güneşin son ışıklarına doğru kaldırmış, yapılacakları anlatıyordu. Kumandan Fuat kardeşim dedi, çok güzel, sen kol ordunla sağ hattı emniyete alarak ilerle. Süvari fırkası da sol hattımızı korur. Bu arada İsmet Bey de soldan biraz içeride gerimizi kollar ve İngiliz kuvvetlerini oyalar. Akşam güneşinin kızıllığında oluşan gölgelerle yüzü iyice zayıf görünüyor. Burnunun iki yanında bıyıklarının ucunu içeri gömen 2 çizgi içten içe bir sancı çektiğini belli ediyordu. Yanlarında beliriveren 3. süvari kumandan vekili Vecihi Bey'e baktı. ''Fuat, işte bizim Vecihi de geldi. Ona ne yapacağımızı anlatmak gerekmez.'' Şeria'dan beri önümüzü açtı ve solumuzu perdeledi derken ağız dolusu gülümsüyordu. Vecihi Bey bir şey söyleyecek oldu, sustu. Kumandan bu durumu hemen anlamıştı. Vecihi, sol yandan ilerlemek sizce münasip değil mi? Üçüncü süvari kumandanı ne diyeceğini bilememenin şaşkınlığı içindeydi. Paşa Hazretleri durumlar değişti diyebildi. Nasıl? Cemal Paşa vakit kaybetmeden doğruca Şam'a hareket etmemizi emretti. Ali Fuat Paşa şaşkınlıktan elindeki haritayı düşürdü. Yorgunluktan bir şey diyemez olmuştu. Yutkundu, sesi çok sertti. Ama dedi ve arkasını getiremedi. Kumandan onun koluna hafifçe dokunarak olacak şey mi diye bağırdı. Ezra'nın çıplak düzlüğü batan güneşle birlikte ıssızlığa bürünüyordu. Yakınlardan bir yerden top bataryasını yürütmeye çalışan askerlerin sesleri duyuluyordu. Haydi oğlum, haydi şunun şurasında ne kaldı? Haydi gayret! ''Bana bakın, hop size diyorum yanaşın şuraya, dayanın şu tekere de çukuru aşalım.'' Kumandan günlerdir içinde birikeni seslendiriyor, sabırla sürdürdüğü soğukkanlılığın acısını çıkarıyordu. Eliyle demir yolu boyunca ayaklarını sürüyerek ilerleyen askerleri gösterdi. ''Olacak şey mi? Ne biçim hareket tarzı bu? Bu çocuklar buralara kadar nasıl geldi? İçlerinde küllenmiş de olsa bir ateş var, onu söndürmeye kimin ne hakkı olabilir?'' Sesi ıssızlıkla çınlıyordu. Yedinci ordu subayları 10 adım geride susuyorlar ama içlerinden kumandanlarına eşlik ettiklerini tahmin etmek zor değil. Kumandan birden Vecihi Bey'e döndü. Sesi şaşılası derecede yumuşamış bir arkadaşın sıcak sesi oluvermişti. Vecihi Bey, ordumuzu sağ salim kuzeye çekip vatanı müdafaa etmez isek elde bir şey kalmaz. Askerler verilen emirleri beğenmediklerinde susarak tepkilerini gösterirler. Bu tutum savaş sanatının değil siyasal taktiğin bir parçasıdır. Suriye çölüne karanlığın içinde bu kısa ve özlü suskunluk aslında sözleşmenin sessizlikle onaylanması anlamına da geliyordu.